Bir profesör düşünün, bir tweet atıyor ve bu tweet bir anda federal soruşturmalara hatta ölüm tehditlerine yol açıyor. Üstüne üstlük Mahmut Halil isimli bir öğrencinin sınır dışı edilmesi için çağrılar yapılıyor. Bu olay, yani ABD'de toplumsal hareketlere yönelik baskının nasıl bir dönüşüm geçirdiğini görmek için gerçekten çok çarpıcı bir başlangıç noktası değil mi?
Kesinlikle öyle. Bugün tam da bu konuya Kerry Zaremba'nın araştırması ışığında yakından bakacağız. Yani ABD'deki toplumsal hareketlere, özellikle de Filistin'le dayanışma gösteren hareketlere yönelik karşı gerilla diyebileceğimiz taktiklerin 1960'lardan bugüne nasıl evrildiğini inceliyoruz.
Evet, yani bu karşı gerilla derken siyasi muhalefeti bastırmak için kullanılan yöntemlerden bahsediyoruz aslında.
Aynen öyle. Geçmişteki meşhur FBI programı COINTELPRO ile günümüzdeki mesela ESTER projesi gibi daha yeni girişimler arasındaki bağları, devamlılıkları ama aynı zamanda önemli farkları da ortaya koymaya çalışacağız.
Amacımız da aslında şu, değil mi? Eskiden devletin daha çok gizli kapaklı yürüttüğü operasyonlardan günümüzde nasıl özel sektörün, üniversitelerin, STK'ların bile dahil olduğu, daha dijitalleşmiş ve sanki hani sivil bir eylemmiş gibi sunulan yeni baskı yöntemlerine geçildiğini anlamak.
Ve tabii özellikle Filistin gibi uluslararası dayanışma gerektiren konularda muhalefeti hedef almadaki o sürekliliği de görmek çok önemli.
O zaman şöyle başlayalım. 1960'lar, 70'ler, COINTELPRO dönemi neydi bu tam olarak?
Bu FBI'ın o dönem yıkıcı olarak gördüğü yerel siyasi örgütleri hedef alan gizli bir programıydı. İşte Sivil Haklar Hareketi, Siyah Kurtuluş Grupları, Savaş Karşıtları, hatta Antisyonist Hareketler, hepsi hedefti.
Amaç neydi peki? Sadece izlemek mi?
Yok, çok daha fazlası. Amaç bu grupları gözetlemek, evet, ama aynı zamanda içlerine sızmak, itibarlarını sarsmak ve nihayetinde dağıtmak, etkisiz hale getirmekti.
Taktikler de bayağı çeşitliymiş anladığım kadarıyla. Hani gizli direktifler, muhbirler falan tamam da.
Dezenformasyon çok kritikti. Mesela sahte mektuplar yayıyorlar, dedikodular çıkarıyorlar. İşte Stokely Carmichael'ın CIA ajanı olduğu söylentisi gibi.
Aa evet, onu duymuştum. Çok inanılmaz.
Ya da mesela Kara Panterlerle SNCC gibi aslında müttefik olabilecek grupların arasını açmak için sahte notlar düzenlemek. SNCC mesela antisyonist bir tutum aldıktan sonra çok hızlı bir şekilde antisemitizmle suçlanıyor. Bu da tesadüf değil tabii.
Doğrudan psikolojik savaşı yani.
Kesinlikle. Hatta SDS üyelerinin ailelerine mektuplar gönderiyorlar. Çocuklarını örgütten soğutmak için. Veya işte Yahudi Savunma Ligi gibi aşırı sağcı, şiddet yanlısı grupları kışkırtma çabaları bile var belgelerde.
Ve bütün bunlar olurken üniversiteler ne durumdaydı? Kampüsler de bu işin içindeydi sanırım.
Hem de nasıl. Üniversiteler operasyonların merkezi gibiydi adeta. UCLA, Columbia gibi okullar doğrudan hedefti. SNCC, Kara Panterler, STS gibi öğrenci örgütleri sürekli baskı altındaydı.
Peki, Arap ve Filistinli aktivizme yönelik baskılar ne zaman yoğunlaşıyor? Onlar da mı bu COINTELPRO'nun radarındaydı?
Özellikle 1967'deki 6 gün savaşından sonra bu alandaki örgütlenmelerin yani OE, AAG gibi grupların gözetimi belirgin şekilde artıyor. Nixon döneminde Boulder Operasyonu diye bir şey var mesela. Arap öğrenciler sistematik olarak sorgulanıyor, vizeleriyle falan tehdit ediliyorlar.
Bunlar da var sanırım, şiddet eylemleri gibi.
Evet, maalesef JDL gibi grupların bombalama eylemleri, hatta aktivist Alex Odeh'in suikasti gibi olaylar var ve bunlar büyük ölçüde cezasız kalıyor. Bu da tabii devletin bazı şiddet türlerine göz yumduğu izlenimini güçlendiriyor. Sonrasında Los Angeles 8 davası, işte Bridgeview Kami cemaatine yönelik Vulgar Betrayal operasyonu, Holy Land 5 davası, bunların hepsi bu baskı zincirinin halkaları. Hatta Steve Emerson gibi hani özel araştırmacı gazeteci kimlikli kişilerin de bu süreçlerde rol aldığını görüyoruz. Devlet dışı aktörler de devrede yani.
Bu durum bizi yavaş yavaş günümüze ve Ester projesi gibi daha modern örneklere getiriyor. Buradaki temel fark ne? Yani devlet artık daha mı geri planda?
Temel dönüşüm şu. Eskiden bu işler büyük ölçüde devletin gizli servislerinin işiyken, şimdi çok daha karmaşık bir yapı var. kamu ve özel sektör iç içe geçmiş durumda. İşte Siyonist STK'ler, sağcı hukuk büroları, veri toplayan dijital platformlar, üniversite yönetimleri, yerel polis teşkilatları hepsi bir şekilde koordineli çalışabiliyor. Buna belki de sivil karşı gerilya demek daha doğru olur.
Anladım. Peki bu Heritage Foundation'ın başlattığı ESTER projesi tam olarak neyi hedefliyor? Nasıl çalışıyor?
Hedefi çok net. Filistin yanlısı aktivizmi doğrudan terörizm destekçiliği olarak damgalamak, Siyonizm eleştirisini bir ulusal güvenlik meselesi haline getirmek.
Yani yöntemleri ne? Ne talep ediyorlar?
Üniversitelerdeki aktivist, öğrenci ve akademisyenlerin tasfiyesini istiyorlar. Kurumların fonlarının kesilmesini, yabancı öğrencilerin sınır dışı edilmesini, kolluk kuvvetlerinin daha aktif kullanılmasını talep ediyorlar. İlginç olan şu ki bütün bunları antisemitizmle mücadele kılıfı altında yaparken belgelere göre sadece antisemitizmi büyük ölçüde görmezden geliyorlar.
Günümüz taktikleri de o zaman bayağı değişmiş artık, dijital dünya çok daha merkezde değil mi? Şu doxing olayı gibi mesela Mahmut Halil vakasının da gördüğümüz.
Kesinlikle. İfşa yani doxing bunun en bilinen örneği ama sadece o değil. Dijital takip, veri madenciliği, Canary Mission, Stop Antisemitism.org gibi platformlar tam olarak bunu yapıyor. Kişisel bilgileri toplayıp hedef gösteriyorlar.
Hukuki yollar da kullanılıyor sanırım.
Hem de nasıl? Aktivistlere karşı teröre maddi destek gibi yasaları kullanmak, hatta normalde organize suçlar için çıkarılmış RECO yasasını veya yabancı ajan kaydı gerektiren FARA'yı aktivistlere uygulamaya çalışmak gibi yasal taciz yöntemleri var. Üniversitelerin kendi disiplin yönetmelikleri de bir silah gibi kullanılıyor. Kolombiya'daki OAI soruşturmaları mesela.
Hı hı.
Özel güvenlik şirketleri de devrede. Michigan Üniversitesi'ndeki City Shield örneği var mesela. Ve tabii federal kurumlarla, örneğin Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza ICE ile koordinasyon. Hepsi bu yeni dönemin parçası.
Kolombiya'da 2024-2025'te yaşananlar sanki bu yeni dönemin küçük bir modeli gibi değil mi?
Aynen öyle. Öğrenci gruplarının SGP ve CUAD'nin Instagram hesapları kapatıldı. OAI soruşturmaları açıldı, federal fonların kesilmesi tehdidi geldi, bazı öğretim görevleri işten çıkarıldı. Ve tabii Mahmut Halil vakası.
Evet, o zincir çok ilginçti. Canary Mission ifşası, sonra bir profesör, sonra bir senatör, en sonunda ICE.
Aynen. Baskı mekanizmasının nasıl işlediğini çok net gösteriyor. Hatta QAD hakkında Adalet Bakanlığı soruşturması bile denenmiş. Gerçi arama izni talepleri reddedilmiş ama yine de denemişler. Basel Al-Arash Halk Üniversitesi etkinliği sonrası tutuklamalar, öğrencilere gönderilen o tuhaf anketler, hepsi bu yeni dönemin taktikleri.
Peki bütün bu sürece baktığımızda, hem COINTELPRO hem de günümüz yöntemleri, süreklilikler ve farklar neler? Yani temelde ne değişti? Ne aynı kaldı?
Süreklilik aslında temel amaçta yatıyor. Muhalefeti baskırmak. Özellikle de imparatorluğun çıkarlarına ters düştüğü düşünülen uluslararası dayanışmayı, işte Filistin örneğinde olduğu gibi engellemek. Bir de muhalefeti sürekli bir dış tehdit gibi gösterme çabası var. Eskiden komünizmdi, şimdi terörizm. Ya da işte yabancı etki falan deniyor. Hareketleri bölme çabası da hep var.
Peki en bariz farklar ne? Sadece dijitallik mi?
Dijitalleşme çok önemli bir fark, evet. Ama tek değil. COINTELPRO dediğimiz şey büyük ölçüde devlet sırrıydı, gizliydi. Günümüz yöntemleri ise daha çok kamu özel ortaklıklarına dayanıyor. Açık kaynaklı istihbarat kullanılıyor, yani sosyal medya takibi falan. Dijital araçlar ve hukukun gri alanları çok daha fazla kullanılıyor.
Yani baskı daha mı görünür ama aynı zamanda daha mı dağınık?
Bir bakıma evet. Şiddet ya da baskı artık doğrudan devlet eliyle değil de üniversite kuralları, STK raporları, yasal süreçler gibi daha meşru görünen kanallar aracılığıyla uygulanıyor. Sorumluluk dağıtılıyor sanki. Daha özelleşmiş, daha dijital ve evet, görünürde daha sivil bir baskı mekanizması var karşımızda.
O zaman özetle şunu diyebiliriz. ABD'de muhalif hareketlere, Özellikle de Filistin gibi uluslararası dayanışma konularına yönelik bu karşı gerilla faaliyetleri yöntemlerini sürekli güncelliyor, özelleşiyor, dijitalleşiyor, hukukileşiyor ama temel hedefi, yani bu hareketleri etkisiz hale getirme amacı hiç değişmiyor.
Tam olarak bu. Ve senin için, yani bizi dinleyenler için buradaki önemli nokta şu olabilir. Bu taktiklerin nasıl evrildiğini, tarihsel köklerini bilmek, bugün medyada gördüğün ya da belki bizzat karşılaştığın muhalif seslere yönelik baskıların arkasındaki dinamikleri çok daha net okumanı sağlayabilir. Bu sadece geçmişe dair bir bilgi değil, bugünü anlamak için bir anahtar aslında.
Bu tarihsel bağlamı bilmek, yani geçmişteki ve günümüzdeki bu baskı taktiklerinin farkında olmak, sence bugünün direniş ve dayanışma stratejilerini nasıl daha etkili hale getirebilir ya da nasıl yeniden şekillendirmeli? Üzerine düşünmeye değer bir soru sanırım.